Kış Bahçesi, Kristin Anna, 26. Ayrım. Meredith bazen Nina'nın kendini yalnız hissettiğini ve bütün dünyayı dolaşmış olmasına rağmen birinin onu beklediğini duymak istediğini hiç bilmiyordu. Annesi, "Babanızın maceracı ruhunu çok sevdim," dedi. Bu kamp gezileri bir cehennem olmasına rağmen. Nina, eğer insanların oradan ayrılma şansları yoksa asla önlerinde şarkı söylememelisin. Meredith, işte, dedi. Deli olmadığımı biliyordum. Senin şarkı söylemeni dinlemek, bir diş matkabını dinlemek gibi. Öyle mi? David Cassidy bana bir mektup yazdı. Bu son darbe Meredith'i gülümsetti. İmzası damgayla basılmıştı. Masanın diğer tarafında annesi sanki onları pek dinlemiyormuş gibi içini çekti. Babanız beni Alaska'ya götürmeye söz vermişti. Bunu biliyor muydunuz? Belyanoçi'yi ve kuzey ışıkları yeniden görmeye. Evan hakkında en sık hatırladığım şey bu. O beni kurtardı. Annesi sanki birdenbire kendine ait bir şeyi gösterdiğini fark etmiş gibi başını kaldırıp baktı. Masadan geriye çekilip ayağa kalktı. Meredith, ben de her zaman Alaska'ya gitmek istedim, dedi. Annesinin masayı terk etmesini istemedi. Şimdi değil. Annesi, ben odama gidiyorum, dedi. Meredith annesinin kolunu tutmak için aceleyle öne atıldı. Dur yardım edi. Annesi geri çekildi. Ben sakat değilim. Meredith orada öylece kaldı. Annesinin mutfaktan çıkıp gözden kaybolmasını izledi. Bu kadın kafamı allak bullak ediyor. İyi dedin kardeşim. O gece Meredith ve Nina babaları hakkında konuşarak ve çocukluk anılarını anlatarak gecenin geç saatlerine kadar uyumadılar. İkisi de kendi yöntemiyle bugüne tutunmaya, bu gerçekten babalarının doğum gününü kutlamaya çalışıyordu. Ve sonra Meredith yalnız yatağında yatarken yeni bir hayat alışkanlığı olacağını bildiği şeyi yapmaya başladı. Sessiz zamanlarda babasıyla konuşmaya. Belki babasından tavsiye alamazdı ama nedense sadece kelimeleri yüksek sesle söylemek işe yaradı. Babasına Jeff'i anlatıp kafasının karışık olduğunu ve kocasının duymak istediği şeyi söylemeyi beceremediğini söyledi. Ve babasının ona ne soracağını biliyordu. Nina'nın ortaya attığı sorunun aynısını. Sen ne istiyorsun? Meredith yıllardır bunu ciddi olarak düşünmemişti. Son iki yılı yemek için ne pişirdiğini, kızların nerede okula gitmeleri gerektiğini, yabancı pazarlar için elmaların nasıl paketleneceğini düşünerek geçirmişti. Meyve üretimini ve üniversiteye giriş kompozisyonlarını, evin tamiratlarını, okul ücretleri ve vergiler için nasıl para biriktirileceklerini düşünmüştü. Detaylar bütünü tüketmişti. Ama Meredith nihayet bir çeşit cevap buluncaya kadar ertesi günün tamamında bu soru aklına takılıp durdu. Meredith ne istediğini tam olarak bilmiyordu ama birdenbire ne istemediğini anladı. Fazla hızlı koşmaktan, yoğun bir programın arkasına saklanmaktan, sorunlar yokmuş gibi davranmaktan bıkmıştı. Meredith işten sonra arabayla şehrin öbür tarafındaki Venetia World binasına gitti. Jeff'in ofisinin girişinde ona "Merhaba," dedi. Jeff masasının üzerinde evraklardan başını kaldırıp baktı. Meredith, Jeff'in çok iyi uyuyamadığını görebiliyordu ve gömleğini yıkanması gerekiyordu. Tıraş edilmemiş çenesi farklı, daha genç, havalı, tanımadığı biri gibi görünmesine yol açmıştı. Jeff yavaşça ayağa kalkarak elini saman sarısı saçlarının arasında gezdirdi. Meredith, daha önce gelmem gerekirdi. Daha önce gelmeni bekledim. Meredith pencereden dışarıya, geçip giden arabalara baktı. Gitmekte haklıydın. Bundan sonra ne yapacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Bana bunu söylemeye mi geldin? Bu muydu? Şimdi bile emin değildi. Jeff masadan kalktı ve ona doğru geldi. Meredith bakışlarını yüzünde hissetti. Bir şey için onun gözlerini arıyordu. Çünkü bu duymayı beklediğim şey değil. Biliyorum. Meredith Jeff'i hayal kırıklığına uğratmaktan nefret etti. Ama kelimeleri söyleyip hayatını geri almak ve bunu sonra düşünmek daha kolay olmasına rağmen ona istediği şeyi veremedi. Özür dilerim Jeff, ama sen bir şeyleri değiştirdin ve benim düşünmemi sağladın. Bir kez olsun yapılması beklenen şeyi yapmak istemiyorum. Herkesin mutluluğunun kendi mutluluğumdan önce gelmesini istemiyorum. Ve şu anda sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Beni sevmediğini söyleyebilir misin? Hayır. Jeff bunu düşündü, kaşlarını pek çatmamıştı. Tamam. Jeff çalışma masasının kenarından geriye yaslandı ve Meredith birdenbire daha önce hissetmediği bir biçimde aralarındaki mesafeyi hissetti. Maddie geçen hafta ona bir erzak paketi gönderdiğini söyledi. Jillian kendisininkini önceki hafta aldı. Jeff başını sallayıp Meredith'e baktı. Peki babanın doğum günü? Atlattım. Günün birinde sana anlatırım. İçinde komik bir Nina hikayesi var. Günün birinde. Jeff'in ofisinin kapısı vurulduğunda Meredith ona kitabını sormak üzereydi. Dağınık sarı saçlı, güzel, genç bir kadın kafasını Jeff'in ofisinden içeri uzattı. Parmaklarını kapının çerçevesinde bükerek, "Hala pizza ve biraya var mısın Jeff?" diye sordu. Jeff omuzlarını silkerken Meredith'e baktı. Meredith ilk defa birbirlerinden ayrıyken Jeff'in ne yaptığını merak etti. Onun kendine yeni bir hayat kurabileceği, yeni arkadaşlar edinebileceği hiç aklına gelmemişti. Biraz fazla neşeli bir şekilde gülümseyip sakin bir sesle veda etti. Dar bir kot pantolon ve V yaka bir kazak giymiş olan bayan Amerika gazetecilik güzeline hafifçe başını salladı ve eve gitmek için ofisten çıktı. Evde köpekleri besledi, bazı faturaları ödedi ve çamaşır makinesine çamaşır koydu. Akşam yemeği musluğun önünde ayakta dururken yediği bir kase Raisin Rand'di. Dipnot 35. Bir mısır gevreği markası. Sonra kızların her ikisini de arayıp dersleri ve seksi olduklarını düşündükleri oğlanlar hakkındaki konuşmalarını dinledi. Jeff'i soran Jillian'dı. Meredith bunun masum bir soru olduğunu biraz geç fark ederek, "Babam nasıl derken ne kastediyorsun?" diye kekeledi. "Biliyorsun alerjileri, dün gece deli gibi öksürüyordu." "Aa o mu? İyi. Sesin garip geliyor." Meredith sinirli bir şekilde güldü. "Sadece yoğunum bebeğim. Yılın bu zamanlarında elma işinin nasıl olduğunu bilirsin. Bunun babamla ne ilgisi var?" "Hiç." "Ha pekala. Babama onu sevdiğimi söyle, tamam mı?" Bunun ironisi Meredith'i etkilemişti. "Elbette." Meredith telefonu kapatıp mutfak penceresinden karanlığa baktı. Yanındaki duvarda mutfak saatinde dakikalar tıkır tıkır geçiyordu. Meredith ilk kez bu durumun gerçekliğini hissetmişti. O ve Jeff ayrılmışlardı. Ayrılmış. Birbirinden ayrı. Elbette bunu daha önce fark etmesi gerekiyordu ama nasılsa şimdiye kadar gerçekten kabullenememişti. Belle Noche'de o kadar çok şey oluyordu ki kendi evindeki sorunlar arka planda kalmıştı. Ve Meredith birdenbire burada tek başına olmak, herhangi bir dizi seyretmek ve kendini eğlendirmeye çalışmak istemedi. Paltosuna uzanırken, "Hadi çocuklar," dedi, "bir yürüyüşe çıkıyoruz." 10 dakika sonra Belle Noche'deydi. Köpekleri verandaya yerleştirdi ve içeri girip Nina'ya seslendi. Annesini oturma odasında örgü örerken buldu. "Merhaba anne." Annesi başını salladı ama kaldırmadı. "Merhaba." Meredith kendini hayal kırıklığına uğramış hissetmemeye çalıştı. "Tekrar eşyalarını toplamaya başlayacağım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yemek yedin mi?" "Ben iyiyim. Nina yemek yaptı. Teşekkür ederim." "Nerede o?" "Dışarıda." Meredith daha fazlasını duymayı bekledi, hiçbir şey elde edemedi ve "Eğer bana ihtiyacın olursa üst katta olacağım," dedi. Meredith kutuları üst kata sürükleyerek anne babasının dolabına gitti. Dolabın sol tarafı babasınındı. Bir sıra parlak renkli hırka ve golf tişörtleri. Meredith nazik bir şekilde onlara dokunup parmaklarını tişörtlerin yumuşak kolları boyunca gezdirdi. Yakında babasının kıyafetlerinin toplanması ve verilmesi gerekecekti. Ama şimdi bunu düşünmek Meredith'in dayanabileceğinden fazlaydı. Böylece annesinin tarafına döndü, buradan başlayacaktı. Elbiselerin üzerine rafa yığılmış kazaklara geçti. Bunları kaldırırken yığını halı kaplı zeminin üzerine bıraktı. Meredith diz çökerek zor bir iş olan seçme, ayırma ve katlama işine başladı. Yaptığı işe o kadar dalmıştı ki zamanın geçtiğini neredeyse fark etmedi. Ve Nina'nın sesini duyduğunda şaşırdı. "Nina, rahat mısın anne?" dedi. Meredith küçük giysi odasının kapısını biraz araladı. Annesi yataktaydı, yatak lambası yanındaydı. Beyaz saçları bağlı değildi, kulaklarının arkasına atılmıştı. "Yorgunum." Nina, soğuk, siyah platformun önünde yerde oturarak, "Sana zaman verdim," dedi. Meredith kımıldamak yerine dolabın ışığını söndürerek olduğu yerde kaldı. Annesi yatağın yanında duran lambayı söndürüp içini çekerek, "Pekala," dedi. Kelimeleri birdenbire tutku ve gizem dolu, akıcı bir sihre dönüştürerek, "Belia Noci," dedi. Kar krallığında perilerin parlak yeşil yapraklar üzerinde parladığı ve gök kuşaklarının gece yarısı gökyüzünün üzerinde döndüğü bir ışık mevsimi var. Sokak lambaları yanıyor ama onlar sadece birer süs. Caddeler boyunca yer alan altın rengi vahalar altlarında parlıyor ve yağmurun yağdığı ender günlerde her şey ışıkta yansıyor. Böyle bir günde Vera, cinlerin ünlü kayıp el yazmaları odasında cam kutuları temizliyor. Vera bu işi bitirmişti. Söylentiye bakılırsa bazı cinler onlara, insanlara görünüyor ve Vera yeniden inanmak istiyor. El yazması odasında tek başına, bu tehlikeli, yeni zamanda artık sadece birkaç tane bilgin geçmişi sormaya cesaret edebiliyor. Babasının öğrettiği bir şarkıyı mırıldanıyor. Kütüphanenin sessiz olması gerekir. Bu ses Vera'yı o kadar çok korkutuyor ki bezini düşürüyor. Onunla karşı karşıya olan kadın tıpkı bir leylek gibi. Uzun boylu ve kürdan gibi ince, gaga burunlu. "Özür dilerim hanımefendi, buraya hiç kimse gelmez. Düşündüm ki..." "Düşünme, kimin dinlediğini asla bilemezsin." Vera bu kelimelerin bir uyarı mı yoksa azarlama mı olduğunu anlamıyor. Bugünlerde bu kadar küçük ayrıntıların farkına varmak zor. "Tekrar özür dilerim hanımefendi." "İyi. Madame Dofus bana üniversiteden bir öğrencinin senin yardımına ihtiyacı olduğunu söylüyor. Onu Papaz Nevin göndermiş. Öğrenciye yardım et ama görevlerini ihmal etme." Vera, "Evet hanımefendi," diyor. Vera dışarıdan sakin görünüyor ama içinde dışarıya çıkmasına izin verilmesi için zıplayan bir köpek yavrusu gibi. Papaz ona ders verecek bir öğrenci buldu. Vera kütüphane görevlisinin gitmesini bekleyip temizlik malzemelerini kaldırıyor. Çok hızlı hareket ederek yavaşlamaya çalışıyor ama başaramıyor. Bu kadar heyecanlanmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Geniş mermer merdivenlerden aşağı inerken ahşap korkuluğa neredeyse hiç dokunmuyor. Aşağıda kütüphanenin ana salonu masalarla ve oradan oraya dolaşan insanlarla dolu. Baş kütüphane görevlisinin çalışma masasından arkaya doğru kıvrılarak bir kuyruk uzanıyor. "Veronica!" adını duyuyor ve yavaşça dönüyor. Çok uzun, kıvırcık, karmakarışık altın sarısı saçlarıyla tam Vera'nın hatırladığı gibi görünüyor. Geniş çenesi daha yeni tıraş edilmiş. Boynundaki küçük kırmızı bir çizik bunun aceleyle yapılmış bir iş olduğunu kanıtlıyor. Ama Vera'yı yeniden esir alan şey yeşil gözleri. Vera sıradan bir ses tonuyla söylemeye çalışarak, "Prens Hazretleri," diyor. "Sizi görmek çok güzel. Ne kadar zaman oldu?" "Yapma." "Neyi yapmayayım?" "Fontanka Köprüsü'nde ne olduğunu biliyorsun." Veronica'nın gülümsemesi kayboluyor. Yeniden gülümsemeye çalışıyor, naif ve aptalca görünmeyecek. "Tekrar olmaz. Bu sadece bir geceydi yıllar önce." "Sıradan bir gece değildi Vera." "Lütfen benimle alay etmeyin Prens Hazretleri." Sesi biraz kısılıyor. Ve asla geri dönmediniz. Sasha, sen 15'indeydin diyor. Ben 18'imde. Vera kaşlarını çatarak, evet diyor. Vera hala Sasha'nın ne söylemeye çalıştığını anlamıyor. Seni bekliyordum. Hayatında ilk defa Vera hasta numarası yapıyor. Kütüphane görevlisi kadına gidip karnındaki korkunç ağrılardan şikayet ediyor ve eve erken gitmesine izin vermesi için yalvarıyor. Bunu yapmak çok kötü ve tehlikeli. Annesi bunu bilse hem yalan için hem de bu yalanın arkasından kaçınılmaz olarak yapılacak tercihler için Vera'nın başı belaya girerdi. Ya Vera güya hastayken dışarıda görülürse ne olurdu? Ama onun yaşında bir kız aşk yakında olduğunda korkuyla hareket edemez. Yine de Vera işten çıkmasına izin verildiğinde doğrudan eve gidecek kadar akıllı. Tramvayda pirinç direğin orada duruyor, vagon sarsılıp iki yana sallanırken direğe sıkıca tutunuyor. Vera evde kapıyı yavaşça açıp içeriye bakıyor. Büyük annesi ocağın önünde durmuş kocaman siyah kazanın içinde bir şeyler karıştırıyor. Nemli beyaz saçlarını gözlerinden çekmek için tombul elinin tersini kullanarak ''Eve erken geldin'' diyor. Kaynayan çileklerin hoş kokusu bütün evi dolduruyor. Masanın üzerinde en az bir düzine kavanoz kümelenmiş, hazır bir şekilde bekliyor. Kavanozların metal kapakları masanın üzerine dağılmış. Vera söylediği yalandan yüzünün kızardığını hissederek, ''Kütüphane çok kalabalık değildi'' diyor. ''Öyleyse sen?'' Vera, ''Ben kırsal bölgedeki araziye gidiyorum'' diyor. Büyük annesi ona keskin bir bakış fırlattığında ekliyor. ''Biraz salatalık ve lahana toplayacağım.'' ''Aa, iyi o halde.'' Vera, büyük annesinin sert yüzüne bakarak bir an daha orada duruyor. Bol elbisesinin eteği yırtık pırtık, çorapları yırtık ve deliklerle dolu. Eski püskü bir baş örtüsü kısacık beyaz saçlarını örtüyor. ''Anneme eve geç geleceğimi söyle, eminim akşam yemeği için evde olamayacağım.'' Büyük annesi, ''Dikkatli ol.'' diyor. ''Gençsin ve onun kızısın. Fark edilmen iyi olmaz.'' Vera yanaklarının kızardığını gizlemek için yine başını sallıyor. Evde paslı, eski bisikletini duvara dayalı durduğu köşeye gidiyor. Bisikleti kapıya taşıyıp evden dışarı çıkıyor. Vera o külüstür bisikletin üzerinde çok sevdiği Kar Krallığı'nın caddelerinde hiç bu kadar hızlı ilerlememişti. Gözyaşları gözlerini bulandırıyor ve dalgalanan saçlarında gözden kayboluyor. İnsanlar Vera'nın önünde yürüdüklerinde bisiklet güdonu üzerindeki zili çalıyor ve hızla etrafından geçiyor. Vera şehrin bir ucundan diğer ucuna, nehir boyunca ve köprünün üzerinden geçerken bütün yol boyunca kalbinin hızlı attığını hissedebiliyor ve ismi kafasında tekrarlanıyor. Sasha, Sasha, Sasha. O da tıpkı Vera'nın onu beklemiş olduğu gibi beklemişti. Böyle bir şansa sahip olmak imkansız görünüyor. Vera'nın hayatının çamurlu yolunda bulunmuş bir parça altın gibi. Vera, yaz bahçesinin karışık, siyah, ince işlemeli girişinde yavaşça durup bisikletinden iniyor. Şato arazisinin güzelliği Vera'yı hayrete düşürüyor. Üç tarafı sularla çevrilmiş park, duvarlarla çevrili şehirde harika, yeşil bir cennet. Havada misket limonu ve sıcak taşların kokusu var. Bakımlı yollarda mükemmel mermer heykeller sıralanıyor. Birlikte planladıkları gibi yapıyor. Bisikletini yoldan aşağı yürütüyor. Sanki bu köylülerin nadiren gittikleri bir sarayın içinde akşamın erken saatlerinde yapılan sıradan bir yürüyüşmüş gibi sakin görünmeye çalışıyor. Ama nabzı hala hızlı atıyor ve sinir uçları elektrik verilmiş gibi. Ve işte Sasha orada. Bir misket limonu ağacının yanında durmuş Vera'ya gülümsüyor. 26. ayrımın sonu. Sayfa no 280. Devamı 27. ayrımda.